Ayrım 32.
Demokrat Parti liderlerini gereğinden fazla ılımlı bulan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı daha uzlaşmaz bir muhalefet isteyen bazı milletvekili grupları partiden koptu. Bunlardan biri İnönü 1944'te kendisini Genelkurmay Başkanlığından azlettiğinden beri onun amansız düşmanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın göstermelik başkanlığında Millet Partisi'ni kurdu. Sonuçta Demokrat Parti'nin meclisteki grubu 1949'da yarı yarıya azaldı. Ama aynı zamanda da Demokrat Parti çok daha tutarlı bir parti haline geldi. Hasan Saka, Haziran 1948'de kabinesini yeniledi ve 1949'da ise yerine daha uzlaşmacı bir kişi olan ve İslamcı eğilimleriyle bilinen Profesör Şemsettin Günaltay getirildi. İki parti arasında ana çekişme konusu olarak yalnızca seçim yasası kalmıştı. Bu yasa tamamıyla serbest ve dürüst seçimler garanti edilmediği takdirde 1950 yılında yapılması saptanmış olan genel seçimleri boykot etme tehdidinde bulunan muhalefetin baskısıyla birkaç kez değiştirildi. Muhalefet özellikle seçimlerde denetim istiyordu ama istediği hükümetin denetimi değil adli denetimdi. Sonunda Şubat 1950'de 14 Mayıs 1950 seçimleri için tam zamanında bir uzlaşmaya varıldı. Toplumsal ve ekonomik reform. 1947 yılı siyasal reform sürecinde olduğu gibi yeni ekonomi siyasetinin kabulünde de bir dönüm noktası oldu. O zamana değin Cumhuriyet Halk Partisi 1930'larda başlatılmış olan devletçilik siyasetine sıkı sıkıya bağlıydı. Bu siyaset hem yerli iş çevrelerinin hem de Amerikalıların giderek sertleşen eleştirilerine uğramaktaydı. Demokrat Parti kendini ülke içindeki eleştirilerin sözcüsü konumuna koymuştu. Menderes kimi zaman çok ileriye giderek devletçiliği faşizmin itibardan düşmüş bir kalıntısı olarak tanımlamaktaydı. Demokrat Parti'nin Celal Bayar gibi daha ılımlı olan liderleri devletin ekonomideki rolünün değişmesini, devletin doğrudan müdahaleci olmayıp özel girişimde eş güdüm sağlamasını ve destekte bulunmasını istiyorlardı. Onlara göre özel girişimin mutlaka önceliği olmalı ve devlet sadece özel girişim sermaye eksikliği yüzünden başarısız olduğu ya da başarı umudu kalmadığı zaman devreye girmeliydi. Ocak 1947'de İstanbullu bazı iş adamları İstanbul Tüccar Derneği'ni kurdular. Hükümet denetiminde olmayan ilk topluluktu bu. Dernek, ülkenin ekonomik gelişme eksikliğinden sorumlu tuttuğu devletçiliği eleştiriyor ve demokratlar tarafından öne sürülen fikirleri destekliyordu. Aynı zamanda savaş zamanı seferberlik yıllarından sonra yoksullaşmış olan Türkiye, Amerikan mali yardımına acilen büyük ihtiyaç duyuyordu. Bu yardımı kolaylaştırmak amacıyla Türk hükümeti, Uluslararası Para Fonu, IMF üyeliği için evvelce başvuruda bulunmuş ve üyeliğe hak kazanmak amacıyla 1947'de 7 Eylül kararlarını almıştı. Esas itibarıyla bu kararlar Türk lirasının %120 devalüasyonunu, Cumhuriyet dönemindeki birçok devalüasyonun ilkiydi bu ve Türk ekonomisinin dünya ekonomisiyle bütünleşmesini hedefleyen bir takım liberalleşme tedbirlerini getirmekteydi. 1946'da CHP yeni bir 5 yıllık ekonomik plan yapmıştı. Kendi kendine yeterlik siyasetine ve devlet denetimine ağırlık veren bu plan savaş öncesinin planlarına benziyordu. Planın yazarları 1932-1934 yıllarında etkin olmuş olan kadro çevresinden geliyordu. Ancak 1947'de bu plan terk edildi ve İstanbullu iş adamlarının ve DP'nin isteklerini yansıtan yeni bir Türk kalkınma planı benimsendi. Yeni plan serbest girişimi, tarımın ve ağır sanayi yerine tarıma dayalı sanayinin gelişmesine, demir yolları yerine karayollarına ve enerji, petrol sektörünün gelişmesine ağırlık veriyordu. Kasım 1947'deki CHP kongresinde bu plan içtenlikle benimsendi. Bu andan itibaren Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi siyasetleri arasında hemen hiç fark kalmamıştı. Tek farklılık, Demokrat Parti'nin devlet kuruluşlarını satışa çıkarmak istemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise buna yanaşmaması idi. Kasım 1948'de İstanbul'da yapılan İktisat Kongresi, İzmir'de 1923'te yapılandan sonra bu ikincisiydi. Liberal ekonomi siyasetini desteklemeyi çok daha fazla vurgulamaktaydı. 1948'den itibaren demokratların tezi, Amerikan inceleme heyetlerinin faaliyetleriyle ve sonradan verdikleri raporlarla güç kazandı. Bu heyetler, Türkiye'deki ekonomik kalkınma olanaklarına ve Amerikan yardımının nasıl verilmesi ve kullanılması gerektiğine dair raporlar hazırlamışlardı. Sanayici Max Thornburg'un Dünya Bankası adına başkanlık ettiği heyet en tanınmış olanıydı. Bu heyetin 1949'da açıklanan raporu gerek Türk gerek Amerikan hükümet çevrelerinde çok etkili oldu. Tavsiyeleri 1947 tarihli Türk kalkınma planıyla tamamıyla aynı çizgideydi. 1945-1950 arası yıllar Türk ekonomisi için büyüme yıllarıydı. Gayri safi yurt içi hasılada yılda kabaca %11 büyüme. Fakat unutulmamalıdır ki bu büyüme kısmen 2. Dünya Savaşı'nın çok düşük ekonomik faaliyet seviyesinden itibaren bir iyileşmeydi. Türkiye'nin göreli kendi kendine yeterlik siyasetinin sona ermekte olup dünya ticaretine katılmasının hızlanmakta olduğunun iki göstergeden birincisi ekonomik büyümenin en çok tarım kesiminde olması, İkincisi ise makine ithalatının hızla yükselmesi nedeniyle ticaret fazlasının 1947'den itibaren devamlı bir ticaret açığına dönüşmesiydi. Bu da 1950 sonrasında Demokrat Parti yönetiminin belirgin niteliği olacak olan ekonomik eğilimlerin gerçekte bu parti iktidarı devralmadan önce başlamış olduğunu göstermektedir. Bu dönemde hükümetin sosyal politikaları ekonomi siyaseti kadar değişikliğe uğramamıştı. Sınıf esasındaki örgütlenme yasağının 1946'da kaldırılmasıyla bir takım sendikalar ortaya çıkmış, bunların ortaya çıkışı Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'ne ILO katılmasını mümkün kılacak kadar tam zamanında olmuştu. Ama bu sendikaların çoğu küçük çaplı oluşumlardı ve içlerinde en etkin olanları ise Komünist TSKP ya da Sosyalist TSPN'e bağlıydı. Aralık 1946'da Sık Yönetim Komutanlığı'nın emriyle her iki parti ile birlikte bunlar da kapatılmıştı. 1947'de işçilere sendikalarda örgütlenme hakkı veren ama aynı zamanda da sendikaların siyasal faaliyetini ve grevleri yasaklayan yeni bir sendika kanunu çıkarıldı. Siyasal faaliyet yasağına rağmen hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi 1947'de kurulmuş olan sendikaların desteğini edinmeye gayret etmekte ve Demokrat Parti iktidara geçer geçmez onlara grev hakkı vermeyi vaat etmekteydi. Aslında Türk işçilerinin bu hakkı kazanmasına 10 yıl daha vardı. Henüz doğuş aşamasındaki bu sendikaların konumu, çeşitli hükümetlerin kısıtlayıcı siyasetlerinden başka, sanayi işçisi sayısının azlığı, eğitim seviyelerinin düşük olması ve yeterince sendika aidatı toplanmasını hemen hemen olanaksız kılacak kadar aşırı fakir oluşlarından dolayı da temel olarak zayıftı. 14 Mayıs 1950 seçimleri. Bütün geçiş dönemi düğüm noktasına Mayıs 1950 seçimleriyle ulaştı. Seçimler önemli olaylar çıkmadan ve genel kanıya göre gerçekten serbest ve dürüst geçti. Katılım çok yüksekti ve seçmenlerin %80'i oy kullandı. Sonuçlar açıklandığında kamuoyu şaşkına döndü. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %39.8'lik oyuna karşılık oyların %53.4'ünü almıştı. Türk seçim sistemine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 69 sandalyesine karşılık Demokrat Parti yeni mecliste 408 sandalyeyi kazanmış oluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin daha kalkınmış olan Batı bölgesinde tek bir vilayet kazanamamıştı. Kazandığı bütün vilayetler Ankara'nın doğusundaydı ve bu büyük ölçüde az gelişmiş bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadık olan eşraf, aşiret reisleri ve büyük toprak sahiplerinin kullanılan oyları denetlemiş olmaları yüzündendi. Sonuçlar bütün ülkede bir özgürlük havasında kutlandı. Ama sonuçlar İnönü için acı bir hayal kırıklığıydı. Onun geniş kapsamlı siyasal ve ekonomik liberalleşmeyi başlatarak Demokrat Parti'nin başarı şansını yok etme gayretlerine rağmen bizzat İsmet Paşa'nın fazlasıyla simgesi olduğu baskı yıllarının anısı seçmenleri çok yoğun şekilde etkilemiş ve sonuçta seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni görünümüne inanmamıştı. Ancak seçimler 2 yıl önce yapılmış olsaydı Demokrat Parti'nin zaferinin çok daha geniş kapsamlı olacağını söylemek büyük olasılıkla yanlış değildir. Ayrıntıları hiçbir zaman ortaya çıkarılmamış olmakla beraber ordu içerisindeki bazı unsurların İnönü namına bir darbe yapma ve seçimleri iptal etme teklifinde bulunmuş oldukları anlaşılıyor. İnönü ise ebedi saygınlığını kazanmak için 5 yıl önce ilan ettiği rotadan şaşmadı. İnönü sadık ama esasen güçsüz olan bir muhalefet oluşturmak istemişti. Hesaplamasında yanılmıştı ama şimdi sonuçları kabul edip iktidarı büyük bir nezaketle devretmekte ve 14 yıllık başbakanlık ve 12 yıllık cumhurbaşkanlığından sonra kendini muhalefet liderliği görevlerine adamaktaydı. Şimdi Türkiye'yi yönetecek olan Demokrat Parti programından dolayı değil, belirtilmiş olduğu gibi programı özellikle 1947 sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ninkinin hemen hemen bir benzeriydi. Kökleri egemen Jön Türk koalisyonu içerisindeki bir ihtilafta yatan bu partinin ülkenin modern tarihinde desteğini serbest bir biçimde dile getirebilmiş çok büyük sayıda gerçek taraftara sahip ilk siyasal örgüt olmasından dolayı Demokrat Parti Türk siyasetinde tamamıyla yeni bir olguydu. Çoğu zaman Türkiye'de bir diktatörlükten çok partili demokrasiye 1946'da barışçı yolla geçişin ve iktidarın 4 yıl sonra yine aynı barışçı yolla devredilişinin gelişmekte olan ülkeler içerisinde benzersiz bir deneyim olduğu söylenmektedir. Gerçekten de bu modern Türkiye üzerine olan tarih yazıcılığının hemen hemen beylik bir ifadesidir. Bunun gözden kaçırdığı şey ise şudur. Her ne kadar Türkiye gerçekten sosyoekonomik olarak birçok bakımdan gelişmekte olan bir ülke ise de 1876'dan bu yana parlamenter seçim deneyimleri mirasına ve 1908-1913 ve 1923-1925 yılları arasındaki ve 1930'daki çok partili demokrasi mirasına da sahipti. Demokrasi derine kök salmamışsa da ve kolayca sınırlanıp engelleniyorsa da en başından inşa edilmek zorunda değildi. Bölüm 3. Huzursuz bir demokrasi. 13. Demokrat Parti iktidarı 1950-1960. Yeni meclis ve yeni kabine. Tarihçiler arasında Demokrat Parti'nin Mayıs 1950'deki ezici seçim zaferinin modern Türk siyasal tarihinde bir dönüm noktası oluşturduğuna dair yaygın bir mutabakat vardır. Hem Demokrat Parti'nin CHP'nin 69 sandalyesine karşılık 408 sandalye ile ezici bir çoğunluğa sahip olduğu yeni meclisin ve hem de yeni hükümetin niteliği eskisinden çok farklıydı. Demokrat Parti milletvekillerinin toplumsal özelliklerine bakıldığında Kemalist dönemdekilerden ayrılan bir takım farklılıklar göze çarpar. Demokrat Parti milletvekilleri ortalama olarak daha gençti. Seçim bölgeleriyle çok daha köklü ilişkilere sahiptiler. Üniversite eğitimi görmüş olan daha az, ticaret veya hukuk formasyonuna sahip olan çok daha fazlaydı. CHP ile olan en çarpıcı farklılık, bürokratik ve veya askeri formasyona sahip milletvekillerinin hemen hemen olmayışıydı. Türkiye seçkinlerinin hayli farklı bir kesiminin iktidara gelmiş olduğu açıktı. Yeni meclisin yaptığı ilk işlerden biri Celal Bayar'ı Cumhurbaşkanı seçmek oldu. Onun adaylığı hemen hiç tartışılmadı. Bayar yeni partinin kurucusuydu. Atatürklü günlere kadar uzanan bir devlet adamı geçmişine sahipti ve birçok kimse tarafından ılımlı bir kişi olarak görülüyordu. Başbakanlık için ise rekabet daha fazlaydı. Ama bu makam Bayar'ın halk istediği için desteklediği Adnan Menderes'e verildi. Menderes sadece başbakan olmakla kalmadı. CHP zamanında hep Cumhurbaşkanı'na ait olan parti genel başkanlığını da aldı. CHP zamanında devlet aygıtı ve parti örgütü o derece, hatta resmen iç içe geçmiş idi ki, partinin devletin toplumu denetlemek ve yönetmek için kullandığı araçlardan sadece biri olduğu pekala söylenebilirdi. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle bu ilişki kesildi. Demokratlar eski yönetimden devraldıkları bürokrasi ve orduya güvenmiyor ve bunları kendi denetimleri altına almak için çok gayret sarf ediyorlardı. Bu sebepten yıllar boyunca devlet ve parti özellikle de üst düzeylerde yeniden bütünleşme eğiliminde oldu. Bununla beraber Kemalist dönemden olan ayrılık partinin bürokrasiye egemen olmasıydı. Partiler arası ilişkiler. İki parti arasındaki ilişkiler hemen başından beri gergin oldu. Biri 27 yıllık iktidardan, öteki 4 yıllık şiddetli bir muhalefetten sonra yeni rollerine uyum göstermekte güçlük çekiyorlardı. Demokrat Parti kendini milli iradenin, Demokrat Parti liderlerince sürekli kullanılan bir terimdi bu, temsilcisi ve ülkeyi değiştirme göreviyle yükümlü olarak görüyor ve tıpkı kendisinden önceki CHP gibi o da muhalefetten bu süreç içinde bir küçük ortak olmasını bekliyordu. Fakat CHP elbette ki 1946'dan sonra ülkede yaygın desteğe sahip olmadığına inanmaktayken DP ise çoğunluğu temsil ettiği kanısındaydı. Ve onun demokrasi tasavvuruna göre bu çoğunluk kendisine gerekli gördüğü her şeyi yapmak için mutlak yetki ve meşruiyet vermişti. 1924 Anayasası gereğince meclisin gücünü dengeleyecek bir ikinci meclis ya da Anayasa Mahkemesi gibi denetim mekanizmaları bulunmuyordu. Ve özellikle 1954 sonrasında hükümet muhalefetin yaşamını güçleştirmek için bu durumdan yararlandı. Öte yanda CHP bir karışıklık içindeydi. Yenilgisinden sonraki ilk birkaç yıl içinde, yani Türk ekonomisinin canlandığı ve demokratların bütün vaatlerini gerçekleştiriyor gözüktüğü yıllarda, CHP'nin sunacağı siyasal seçenekleri yoktu. CHP 1951 ve 1953'teki kongrelerinde kendi ideolojik karışıklığını yenmeye ve Kemalist geleneklerini vurgulamak suretiyle geleneksel taraftarlarıyla birlikte itibarını düzeltmeye karar verdi. Altı ok toplumsal politikalara daha ağırlık verilerek yeniden tanımlandı. Yine de CHP savunmadaydı. Çünkü bu programın seçmenlerin büyük çoğunluğuna çekici gelen bir tarafı yoktu. İnandırıcı seçenekler sunamayan CHP, hükümeti her şey ve yaptığı her iş için sürekli bir eleştiri yağmuruna tutuyor ve bunu yaparken de sık sık konum değiştiriyordu. Hükümet, CHP'nin DP yönetiminin meşruiyetini kabul etmediğini düşünerek gittikçe öfkeleniyordu. Ama öfkeden daha fazla olan bir şey vardı. Seçim yenilgisine rağmen parti liderliği tartışılmayan İnönü'nün aslında duruma razı olmadığına ve halen bürokrasi ve ordu tarafından desteklendiğine dair derine kök salmış bir korku vardı. Bu İsmet Paşa saplantısı, dönemin basınında birçok defa değinilmiş olan paşa faktörü, Seçim başarılarına rağmen demokrat liderlerinin kendilerini güven içinde hissetmemelerine yol açıyordu. DP 1950'de yapılan yerel seçimlerde oy oranını artırmış ve yönetimin bütün kademelerine hakim hale gelmişti. Buna rağmen giderek öfkelenen hükümet, muhalefetin sözlü saldırılarına gözdağı vermek ve CHP'yi meclisteki karar oluşturma sürecinden dışlamak suretiyle misillemede bulunma gereğini duymaktaydı. İnönü'nün Eylül 1952'deki ülke gezisi Demokrat Parti taraftarlarının şiddet gösterilerine sahne olmuş ve Balıkesir valisi kendisine kentte konuşma izni vermeyince İnönü geziyi aniden iptal etmişti. CHP seçmen üzerindeki hakimiyetini yitirmiş olabilirdi. Ama uzun süreli iktidar tekeli ve yönetimle iç içe geçmiş olması sayesinde yıllar boyunca güçlü ve zengin bir örgüt haline gelmişti. Serveti arasında Atatürk'ün arazi, para ve Türkiye İş Bankası'ndaki büyük bir hisseden oluşan maddi mirası da vardı. Hükümetin şimdi saldırmaya karar verdiği şey partinin işte bu örgütsel dayanağı idi. Aralık 1953'te DP ağırlıklı meclis CHP'nin bütün mallarına el koydu ve hazineye devretti. CHP ile yakından bağıntılı olan ve 1951'de kapatılmış olan halk evleri ile halk odalarının malları da hazineye devredildi. 1954 seçimleri, genişleyen DP'li çoğunluk. DP'nin temel güvensizliği 1953'te basın ve üniversiteler üzerinde hükümet denetimini artıran, profesörlerin siyasal faaliyetlerinin men edilmesi gibi bazı yasa değişikliklerinin kabulünde de görüldü. Mayıs 1954 için planlanan seçimlerden 2 ay önce basın yasası tekrar sertleştirildi. Sonradan görüldüğü üzere bu endişeler tamamen gereksizdi. DP'nin ekonomideki başarısı özellikle de kırsal kesimde halkın geniş kesiminin desteğini garantilemişti. CHP kampanyasının ana teması, özgürlüğün olmayışı ve hükümetin otoriterlik eğilimleri, geçmişin otoriter yönetimiyle sıkı sıkıya özdeşleştirilen bir partiden geldiği için inandırıcılıktan yoksundu. 2 Mayıs 1954'te DP oy oranını %53.6'dan %58.4'e yükseltmiş, oysa CHP'ninki %39.9'dan %35.1'e düşmüştü. Bu mecliste DP'nin 503, CHP'nin ise sadece 31 sandalyeye sahip olması demekti. Muhalefete desteğin devam ettiği bölgeler ise yine sadece toprak sahiplerinin ve aşiret reislerinin hala blok oy sağlamaya muktedir oldukları doğudaki gelişmemiş bölgelerdi. Önemsiz bir parti olan 3. parti Millet Partisi'ydi. 1950'de tek sandalye kazanmış, Temmuz 1953'te dini siyasal amaçla kullandığı için yasaklanmıştı. Ancak hemen sonra Cumhuriyetçi Millet Partisi olarak yeniden kurulmuştu. 1954'te çok küçük bir başarı elde etmiş, oyların %4.8'ini ve 5 milletvekilliğini almıştı. Hepsini de lideri ve 1950'den 1954'e kadar Millet Partisi'nin tek milletvekili olan Osman Bölükbaşı'nın memleketi Kırşehir'den sağlamıştı. Denebilir ki 1954 seçimleri DP'nin yıldızının en parladığı andı. İzleyen yıllarda ise DP'nin yıldızının sönmeye başlaması iki ana etken yüzündendi. Büyüyen ekonomik bunalım ve egemen seçkin sınıfın bazı kesimlerinin özellikle de aydınlar ve ordunun hükümetten soğumasıydı.